Hayırlı akşamlar, herkese merhabalar. Genç zamanında sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Salih Yüzgenç. Bugün kıymetli bir misafirimiz var. Kendisiyle beraber özel bir ziyaretten, özel bir seferden bahsedeceğiz. Geçtiğimiz haftalarda Suriye'ye bir ziyaretimiz olmuştu. Buna değineceğiz. Bu ziyarette neler yaptık, nelerle karşılaştık? Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun demeyi unutmuyoruz. Rabbim Ramazan'a bizi erdirdi. İnşallah Ramazan ayının bereketinden, güzelliklerinden nasiplenebiliriz diyelim. Konuğumuza hemen dönelim. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Hüseyin Kuyulu bugün bizlerle birlikte. Biz kendisini yakından tanıyoruz. Ne yapar, nelerle uğraşır. Ama sizler için de kısaca kendisini tanıtmasını rica edelim.
Evet. Hüseyin Kuyulu, Agah Uluslararası Sinema Derneği Başkanıyım. Sinema ve animasyon üzerine çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca bir şirketimiz var. Bu şekilde kazancımızı ikame etmeye çalışıyoruz.
Eyvallah.
Bunun haricinde de işte genç sinemacılar yetiştirmek üzere sinema okulu projeleri düzenliyoruz. Bu şekilde.
Eyvallah. Evet. Tabii sinemayla, televizyonla, televizyon demeyelim belki ama sinemayla, evet, yani kamerayla ilgilenen bir insanla yola gitmek bizim için de farklı bir deneyim oldu. Yani. Çünkü yaptığımız her hareket çekildi bu vesileyle. Görüntülenmiş oldu. Hüseyin Kuyulu ile beraber geçtiğimiz haftalarda Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı öncülüğünde Suriye'ye yardım çalışmalarını izlemek, oradaki faaliyetleri görmek amacıyla bir yolculuğumuz oldu. Suriye'nin Babel Hava,
evet,
kapısından geçerek, oradan yola koyularak İdlib'e kadar olan bölgede bir görme imkanımız, oralardaki çadır kamplarını özellikle yakından tanıma imkanımız oldu. Tabii gördüğümüz manzaralar göründüğünden, yani algılandığından çok daha fazla aslında. Orada insanların durumu hakikaten çok daha zor. Hı hı. Büyük bir imkansızlık içerisinde hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Ama bununla beraber Türkiye'nin yardımları, bölge insanının sağduyusu, bölge insanının ümidi bitmiş değil. Hala bir şekilde hayatlarını sürdürmek için mücadeleyi sürdürüyorlar. Biz de Hüdayi Vakfı'nın özellikle yardımlarını izleme imkanı bulduk ve Türkiye Diyanet Vakfı ile orada hareket ettik. Hüseyin Kuyulu da, Hüseyin de sağ olsun kamerasıyla beraber çok güzel görüntüler elde etti. Tabii oradaki acıyı, oradaki problemleri ne kadar görüntüleyebilirsiniz? Bu ayrı bir soru işaretidir ama oradaki en azından yardımları kayda almak, oradaki güzellikleri kayda almak adına kamerasıyla beraber hareket etmiş oldu. Bunun tabii şöyle bir tarafı da var. Yani yardımları kayda alıyoruz ama biz yardımları kayda almak için gitmedik oraya.
Evet.
Biz yardımları yerinde görmek için gittik. Kendimiz için gittik en başta. Birileri için değil. Kendimiz, evet, orayı yakından görelim diye. Oradaki dramı, oradaki hüznü bizzat şahitlik edebilelim diye gitmiş olduk. Bu vesileyle de yolculuğumuz gerçekleşti. Tabii yolculuğumuzda sadece iki kişi değildik.
Evet.
Hüdayi Vakfı'ndan Serkan Bayrak abi vardı. Yusuf Yiğit vardı.
Yusuf Birlik.
Yusuf Birlik vardı. Yusuf, evet, Yiğit. Evet dedik. Yusuf Birlik vardı.
Yiğit bir itfaiye.
Evet evet. Yusuf Birlik vardı. Böyle birkaç refakatçiyle beraber. Dört kişiydik biz değil mi?
Dört. Bir de doktor abi var. Doktor, Fatih abi. O zaten sürekli her hafta orada.
O sürekli her hafta gidiyor oraya. Yani yolculuğu bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi şöyle başlayalım istersen. Ben hani kısaca bir giriş yapmış oldum. Yani,
evet,
yolculuğumuzun mahiyetine dair bir giriş yapmış olduk. Şunu soralım. Yani biz niye gittik oraya? Sen oraya, hı, niye gitmek istedin? Buradan başlayalım.
Suriye'ye aslında gönül isterdi ki savaş öncesinde gidebilelim ve savaş hiç yaşanmasın. 2011 yılında çok niyetlendim Suriye'ye gitmeye. Nasip olmadı. Ardından zaten iç savaş çıktı ve yaklaşık işte 7 yıldır oradaki dramı, hüznü televizyonlardan görüyoruz. Açıkçası ne kadar da izlesek, işte sosyal medyadan, televizyonlardan oradaki dramı görsek, bombalar da patlasa, insanlar da ölse, o kadar alışmışız ki filmlerde vesaire gördüğümüz için insan üzülse bile derinden hissedemiyor.
Evet.
Açıkçası oradaki ortamı görmek, hissetmek istedim. Hüdayi Vakfımız da zaten orada yardım faaliyetleri yürütüyor. İnsani yardımı olabildiğince çok kişiye ulaştırmaya çalışıyor. Bu anlamda vakfımızın öncülüğünde her hafta giden kişiler olduğunu öğrendik. Biz de bu kervana katılalım. Orada yapılan faaliyetleri yerinde görelim. İnsanlar ne sıkıntılar yaşıyor? Vakıf bu sıkıntıları çözmek için neler yapıyor? Yerinde görüp kendi payımıza bir hisse alabilir miyiz?
Evet.
Çekeceğimiz görüntülerle insanların yardımını teşvik edebilir miyiz? Oraya daha fazla yardımın gitmesine vesile olabilir miyiz? Bunları açıkçası destek olmak amacıyla gitmiş bulunduk. Ve ziyaretimizden döndükten sonra ben yaklaşık 4 gün boyunca sürekli etkisindeydim. Gözümün önüne kamplar geliyor. İşte sınırdan geçerken Türkiye'den işte Suriye'ye izne giden, oradaki yakınlarını görmeye giden kişilerin sevinci geliyor, evet, sınır kapısında. Şu an bile anlatırken etkilendiğimi söyleyebilirim. Ve orada devlet binalarının, efendim birçok askeri tesisin yok olduğunu ya da farklı amaçlar için artık kullanıldığını görüyoruz. Mesela sınırı geçer geçmez hemen birçok bizim Türkiye'deki yardım kuruluşunun, özellikle Diyanet Vakfı'nın büyük depoları var ve orası normalde gümrük mallarının depolandığı bir yerken bugün tamamen yardım faaliyeti için kullanılan malzemelerin depolandığı yere dönüşmüş.
Hı hı.
Ve orada en çok gördüğüm ve etkilendiğim, bu insanlar bu kadar ablukanın altında nasıl hayatta kalıyorlar? Oradaki görevli arkadaşlardan birinin söylediği, eğer burada ticaret dönmese, bu kapı açık olmasa, Türkiye bu kapıyı açık bırakmasa Reyhanlı'da, buradaki insanların hepsi yok olurdu. Çünkü ticaret bir şekilde alıp satmak onları hayatta tutuyor.
Evet.
Bu şekilde çok benim için kıymetli bir gezi oldu. Birçok yurt içi yurt dışı gezilere gittik. Ancak Suriye'deki gibi hiçbir yerde etkilenmedim. Bosna'da da savaşın izlerini gördük ama aradan 20 yıl sonra görmek farklı. Bir de hala savaşın devam ettiği bir ortamda ve nispeten bizim gittiğimiz bölgeler en risksiz bölgelerdi. Sen de takdir edersin.
Hı hı.
Yani mümkün mertebe çatışmaların olduğu bölgelere gitmedik. Ancak yıkımların çok olduğu ve şu an hala hayatın bir şekilde devam ettiği bölgelere gittik. İşte İdlib şehir merkezine gittik, Eriha'ya gittik, Babel Hava'ya gittik. Bu bölgelerde hala insanların bir şekilde hayata tutunmaya çalıştığı ya da bu duruma alıştığını görüyoruz. Ancak yani ben geldiğimde etkilendim ve 4 gün üzerimden gitmedi dediğim şey şu. Sınırdan geçtikten sonra bambaşka bir atmosfer oluyor ve sanki bir kıyamet ortamı var. İnsanlar bir koşturmaca içerisinde sürekli. O etkisi hala da devam ediyor bende.
Evet.
Yani bir devletin olmayışını görüp sınırı geçtiğimiz zaman çok şükür Rabbim devletimize zeval vermesin diye dua ediyor insan. Çünkü hiçbir şey yok.
Evet.
Evet.
Düzen yok.
Düzen yok. Yani anarşi ortam işte orada ortaya çıkıyor. Yani bir otorite olmayınca ne belediyecilik hizmeti var, ne trafik hizmeti var, polisler yok. Her bölgede bir örgüt söz hakkına sahip. Orayı kim kontrol altına almışsa onların paralı askerleri oranın idaresini sağlıyorlar ve hiçbir altyapı hizmeti verilmiyor. Belki 7 belki 10 yıl önceki yollar hala kullanılıyor ve çok berbat yolları var.
Evet.
Su, elektrik gibi birçok ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Zorlanıyorlar bu anlamda. Yani orada devlet otoritesinin olmayışının ne kadar büyük sıkıntı verdiğini biz bizzat gözlerimizle gördük. Ve birçok öyle tahmin ediyorum ki Suriyeli keşke bu savaşı hiç başlatmasaydık diyorlardır. Yani evet Esad katildir, Esad büyük bir zulüm yapmıştır. Milyonlarca insanın evinden yurdundan olmasını, ölmesini, perişan duruma düşmesinin sebebidir. Ancak zor da olsa bir otorite vardı ve bir düzen vardı. En azından yakınları hayatta olacaktı.
Evet.
Yani bunu gördükçe daha çok kahroldum. Yani orada çok ciddi anlamda hüzünle döndük diyebilirim.
Yani savaş çok ağır bir şey gerçekten.
Evet.
Savaş çok zor bir imtihan. Çünkü dediğin gibi senin de en başta bir düzen kaybı oluyor ve düzen kaybı olduğu zaman ne doğru dürüst hastane bulabiliyorsunuz, hastalandığınız zaman ilaç bulabiliyorsunuz. Çocuklarınız için mesela değil mi? Birkaç tane çocuk görmüştük mesela
evet.
deri hastalığı olan.
Yani kamplara belki özel evet. anlatmak lazım o anlamda.
Evet.
Yani ziyaretlerimizde hep çocukların işte kampların durumlarını, yetim çocukların toplandığı kampların durumlarını da görmüş olduk. Mesela 2-3 farklı kamp gezdik. Yetim kampı. Bir tanesinde en azından orada işte Diyanet Vakfı'nın öncülüğündeki bir kamptı. Orada bir güven ortamı vardı ve çocuklar hüzünlü olanlar olmasına rağmen bir mutluluk ve bir heyecan içerisindelerdi. Yani tabii ki hala da yaşları küçük olduğu için neyin ne olduğunu da idrak edemiyorlardır illaki. Annelerinin babalarının yokluğunu muhakkak arıyorlardır. Ancak oradaki ortam iyi olunca onlarda bir sıkıntı yoktu çok fazla. Başka kamplara gittik ya da kreşlere gittik. Çocukların birçoğunun yüzü hiç gülmüyordu ve korkuyorlardı. Hatta Atme kampı tepeden de gördük, içine de girdik biliyorsun.
Hı hı.
O kampta ilk savaşın ilk yıllarında 10-15 çadırla kurulmuş bir kampken bugün 2 milyona yakın insanın orada yaşadığı tamamen bir şehir haline
evet.
gelmiş bir kamp olmuş. Küçük bir bölgeyken. O kampta çok farklı hadiseler gördük. Ve küçük bir bölümüne yardım faaliyeti götürüldüğünde ben elimde kamerayla çekimler yapıyordum. Ve bir çocuğu gördüm. Çocuk kamerayı görünce ağlamaya başladı. Silah olduğunu zannetti diye düşünüyorum. Ve onu avutmak için çok uğraştık. Dedesiyle vesaire beraberdi. Sonunda dindi ağlaması ama o beni çok daha fazla etkiledi. Yani bazı yerlerde işte güvenli ortamlarda ise çocuklar kamerayla oynamak için ya da fotoğraf çekilmek için adeta yarışıyorlardı. Yani iki durumu da müşahede ettik. Ancak ne olursa olsun orada şu bir gerçek, hastalıklar çok fazla ve bu yetimler bugün olayın belki sıcaklığıyla ya da duruma alıştılar ancak bir 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bunun acısını daha fazla hissedeceklerdir diye düşünüyorum.
Evet.
Bazı fotoğraf kareleri yakalamıştık. Yan yana işte birlikte poz veren 3-4 tane arkadaş yetim kampında. Şöyle bir düşündüm o fotoğrafları editlerken de bilgisayarda. Dedim ki yani bu 4 arkadaş 20 yıl sonra nerede olacaklar? İnşallah herhangi bir örgüte katılıp herhangi bir kötü amaç uğruna savaşıp kötü bir sonuçla karşılaşmazlar. Gerçekten Suriye'nin geleceğinde öncü rol olabilecek ve Suriye'nin kurtuluşunda orada insanların güven ortamında yaşayacağı, Müslümanların birlik olacağı bir Suriye'de öncü olacak gençler olurlar ve birlikte bir şeyler başarırlar diye böyle dua ettim. Ancak bu fotoğraf ve bunun gibi bir sürü fotoğraf hafızalarımızda hep böyle bir hüzün olarak kaldı. İnşallah gelecekte güzel günler görürler o çocuklar diye dua ediyoruz.
Eyvallah. Tabii yani savaşın etkisi senin de söylediğin gibi öyle birkaç senede geçecek bir etki değil.
Tabii.
Şu an deseler ki savaş sonlandı, işte barış ortamı sağlandı. Ona rağmen belki onlarca yıl yani istikrarsızlık sürecek. Düzenin tekrar sağlanması için uzun bir süreye ihtiyaç olacak. Ama yine de o insanların sadece can güvenliklerinin olduğunu bile bilmeleri. Yani geçim dertlerini bir kenara bırakalım. Yeme içme dertlerini bir kenara bırakalım. Açlık dertlerini bir kenara bırakalım. Sadece can güvenliklerinin olduklarını bile bilmeleri onlar için bir mutluluk sebebi. Mutluluk verici bir durum.
Evet.
Çünkü bu yok. Yani yine de mesela biz İdlib'in merkezine gitmiştik. Geçtiğimiz hafta yine orada bir bomba patlatıldığını duydum. Yani sürekli bu tip olayların yaşandığı, istikrarsızlığın sürdüğü ve oradaki örgütlerin, içeride bulunan güvenliği sağlamaya çalışan örgütlerin de birbiriyle çatıştıkları bir ortam. Evet. Aynı zamanda. Bu da daha büyük yıkımlara gebe bir hale getiriyor.
Bununla alakalı orada öğrendiğimiz bilgilerde şunu duyduk. Savaş öncesi bu örgütleri silahlandıran, onlara silah satan Esad. Yani bir devlet başkanı düşünün ya da onun milis güçleri halkı ya da belli örgütleri bilinçli olarak, bilerek ve isteyerek silahlandırıyorlar ve bu silahları kendilerine karşı kullanacağını bildiği halde onlara satıyorlar. Ve bundan savaşın başlamasından belki 3-5 yıl öncesinde bu örgütlerin, bu toplumların ayrışmasını, özellikle de fikir olarak, dini fikirler açısından ayrışmasını tohumlarını ekiyorlar. Ki savaş çıktığı zaman bir araya gelip de tam bir güçlü şekilde bize karşı koymasınlar. Pekala, insan soruyor. Bir devlet başkanı kendisi iktidardayken ve diktatör bir şekilde de ülkeyi yönetiyorken neden karşısına güç oluşturacak örgütler ortaya çıkarsın? Niye onları silahlandırsın? Bu soru meşgul ediyor. Ancak bu büyük bir planın parçası olduğunu hani acizane düşünüyorum. Uluslararası ilişkiler mezunuyum. Bu tip alanlara ilgiliyim. Okumalar, araştırmalar yapıyorum aynı zamanda. Ve edindiğim bilgiler, analizler doğrusunda da orada daha büyük bir plan var. Ve Suriye'de savaşın bitmesi aslında istenmiyor. Bilinçli olarak sürdürülüyor. Bundan bütün büyük ülkeler nemalanıyor. İran'a ayrı nemalanıyor. Rusya'sı ayrı. Amerika, İngiltere, Fransa'sı ayrı. Sadece ve sadece orada Türkiye'nin herhangi bir çıkar gözetmeksizin destek olduğunu, yardım yaptığını görüyoruz. Rusya sivilleri, özellikle hastaneleri bombalıyor. Amerika göstermelik füzeler, bombalar atıyor. Olabildiğince terör örgütlerini silahlandırıyor. Ve böyle bir ortamda kendilerince cihat ettiklerini düşünen Suriyeli belli muhalif gruplar ise birlik olacağı yerde birbirleriyle çatışıyorlar. Yani Esad'ı gördükleri zaman hep birlikte Esad'a savaşabilirler. Ama sonra dönüp tekrar geri birbirleriyle savaşıyorlar. Yani içeride bir otorite, içeride bir güven veren bir oluşum yok. Bu yüzden de cihat olmadığını anlayan kişiler silah bıraktığını söylüyorlar. Hatta bir kurban kesim merkezindeydi. Birisiyle tanıştık. O kişinin şu an işçi olarak çalıştığını, orada yerel bir vakıfta işçi olarak çalıştığını öğrendik. Söylediklerinde şaşırmıştık. Çünkü bu kişinin küçük bir silahlı örgütün lideri olduğunu, tamamen Suriye'yi savunmak, vatanını korumak maksatlı çarpıştığını, ancak öyle durumlarla karşılaşıp bunun bir cihat olmadığını ve boş yere askerlerinin telef olduğunu görünce silah bıraktığını ve tamamen işçi olarak çalıştığını öğrendik. Bu ilginç bir bilgiydi. Çünkü gerçekten orada bir cihat ortamı yok. Tamamen toprakların parçalanması ve yok edilmesine yönelik bir faaliyet söz konusu. Umarım bir an önce bu savaş son bulur. ve Suriye kendi birliğini, bütünlüğünü sağlayacak bir ortama kavuşur. Ancak düşman öyle bir plan, program kurmuş ki, yani savaş sonrasında bile bir araya gelmeleri çok zor. Çünkü fikir, özellikle de din üzerinden çok fazla vurmuşlar. Yani birisinin ak dediğine diğeri kara diyor, diğeri gri diyor.
Evet.
Hiçbir şekilde anlaşacak ortamları yok. Yani aynı grupta bile farklı çok fazla sesler olduğunu, örnek veriyorum, bir örgüt, muhalif bir örgüt, Türkiye'yi dost görürken aynı örgütün içerisindeki belli gruplar Türkiye'yi kafir ilan edebiliyor. Yani bunun içerisinden çıkabilmek çok zor. Yani oradaki yerelde görev yapan bazı arkadaşlarımız söylemiş şu: bizim gördüğümüz ve tespit ettiğimiz şudur: bu insanlar açlığa, susuzluğa, maddi imkansızlığa dayanabilen ve bunu çok da önemsemeyen bir millet aslında Suriyeliler. Ancak bunların gönüllerini yapmak lazım, gönüllerine girmek lazım. Bu da bunlara yol yaparak, yardım götürerek olmaz. Onların değerlerine, kültürlerine, inançlarına saygı göstererek olur. Ve bunu her kim yaparsa Suriye'nin gönlünü, kalbini fetheder. Dolayısıyla orayı da fethetmiş olur demişti. Ve Türkiye'nin de yaptığı faaliyetlerle bunu sağladığını görüyoruz. Ama kısmen yerelde görev yapan bazı arkadaşların bu tip yanlışlara düştüğünü ve onların değerlerini hoş görmeyip kendi değerlerimizi onlara dayatmaya çalıştığını öğrenince üzüldük. Ama bunu tabii ki dile getirmek ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Yani yapılmaması gereken şeyler var, kırmızı çizgiler var. Osmanlı hiçbir yere emperyalizm götürmemiştir, hiçbir yeri sömürmemiştir. Ve bizim onu örnek almamız lazım. Ve bugün bu değerle, bu niyetle devletimiz çok şükür gayret ediyor ve oraları, yani o ecdadımızın ihya ettiği gibi ihya etmek için öncelikle insani ihtiyaçları karşılayıp oranın bir an önce kalkınması için de Türkiye'nin çok fazla gayret edeceğine inanıyorum. Savaş bittikten sonra orayı yine imar edecek olan ya da yaraları sarılacak olan yine Türkiye'nin öncülüğünde İslam topluluklardır diye düşünüyorum.
Evet.
Benim gözlemlerim, yani biz burada acıların hiçbirini hissedememişiz diye düşünüyorum açıkçası.
Orada yani görülen çok daha fazla,
çok çok farklı. Evet. Yani burada çok fazla Suriyeli var. Hemen hemen her şehirde artık Suriyeli var. Ben Osmaniyeliyim. Suriye sınırına yakın bir bölgeyiz nihayetinde. Çok fazla Suriyelinin Kahramanmaraş, Osmaniye, işte Hatay, Gaziantep civarında, Urfa civarında olduğunu biliyoruz. Osmaniye'ye gelen, buralardan gelen çok fazla Suriyeliler var. Yerelde orada da gördüm. İstanbul'da oturuyoruz. İstanbul'da çok fazla artık adım başı Suriyeli var. Ve bu insanların niçin vatanlarını bıraktığını ya da niçin savaştan tabirimi doğru bulmuyorum ama niçin kaçtığını, bunu söylüyorlar. Birçok eleştiren kesim var biliyorsun Suriyelilere yapılan yardımları. Hı-hı. Niye kaçıyorlar, niye mücadele etmiyorlar deniyor. Mücadele edip, dediğim gibi, hani bunun bir cihat olmadığını, boş yere telef olduğunu görenler var. Onlar öyle bırakıyor. Ve gerçekten mücadele edecek hiçbir imkanı olmayıp tamamen canlarının güvenliğini düşünerek, evlatlarının, ailelerinin, çoluk çocuklarının güvenliğini düşünerek Türkiye'ye sığınanlar var. Ne kadar oturup onlarla konuşsanız, dinleseniz bile masal, hikaye gibi gelebilir. Ama sınırı 5 kilometre geçtikten sonra iş bambaşka oluyor. Ve biz orada gördüklerimizle açıkçası kendimden utandım. Ve Suriyelilere bakışımız hep pozitifti, hep olumluydu. Yani Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Ve bunu sürekli söylüyordum. Eleştirenlere de karşı çıkıyorduk. Ancak biz bile yeteri kadar Suriyelilere bakışımızı ya da sahiplenişimizi yapmadığımızı gördüm oraya gidince. Bu vesileyle biz oraya gitmemize, oraları görmemize sağlayan Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'na, orada yerelde görev yapan Diyanet Vakfı çalışanlarına, yöneticilerine de çok teşekkür ediyorum. İnşallah tekrar dile getiriyorum. En kısa zamanda vatanlarının hasretini çeken Suriyeliler de özgürce yaşayacakları bir ortamı bulurlar ve ülkelerine dönerler diye ümit ediyoruz.
Peki mesela sen de söyledin yani Türkiye'de çok fazla Suriyeli var. Bununla birlikte bizim de oralara gitme isteğimiz bitmiş değil. Yani Türkiye'de yaşayıp da ben Suriye'ye gitmek istiyorum diyen, oradaki dramı görmek istiyorum diyen birçok insan var. Onlara ne tavsiye edersin? Neden gitmeliler oraya?
Şimdi açıkçası Suriye'ye gidilmesi şu amaçla olmalı. Yani gezmek değil. Kesinlikle. Yani zaten maddi imkanlar orada zayıf. Yani yiyecek, su, elektrik vesaire, bunlarda sıkıntı yaşanıyor. Ve can güvenliği konusunda da tehlikeler var. Ancak belli bölgelerde otorite olmamasına rağmen kısmi düzenler var ve orada insanlar bir şekilde hayatlarını idame ettiriyorlar. Buraların görülmesi lazım. Oradaki havanın teneffüs edilmesi lazım. Bilinçlenmek ve Suriyelilere bakışımızı güncellemek için, olumsuzsa olumluya dönmesi, olumluysa daha da iyileştirilmesi adına ben oraların görülmesi, gidilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Buna öncülük eden kuruluşlar var. O kuruluşlarla irtibata geçilip gidilebilir. Ve tamamen gönüllü olarak gönüllülüğümüzü belki tazelemek adına gidilmeli. Ve yardım faaliyetinin ne kadar elzem olduğunu, 1 liraların, 5 liraların ne kadar önem arz ettiğini, en ufak bir temel ihtiyacın orada bulunmadığı zaman nelere sebep olduğunu görmek için gidilmeli. İşte o kamplarda hastalıkla boğuşan çocukların, insanların görülmesi lazım. Az önce bahsettiğin bir çocuk vardı.
Evet.
O çocuğu biraz belki anlatmak lazım.
Hı
hı. Öyle bir cilt problemi var ki, deriyle alakalı bir hastalığı var. Ve çocuğun vücudu parçalanmış durumda, timsah derisi görünümü vardı ve kupkuruydu. Çocuğun halini görünce dayanamıyorsunuz. Ve o çocuk o acıyı her gün çekiyor. Doktor Fatih abiye sordum ben onu. Dedi ki abi en fazla, ya biliyorum, bana fotoğraf geldi, baktım da o çocuğa dedi. Cilt doktorlarımızdan ilaç yazmasını isteyeceğiz. Sadece acısını dindirir. Geçecek bir rahatsızlık da değil dedi. Şimdi bu rahatsızlıkların, hastalıkların görülmesi lazım ki sağlığımızın şükrünü eda edebilelim. Ya da oradaki kısıtlı imkanları görelim ki yediğimiz içtiğimizin kıymetini bilelim. Ya da suyun ne kadar önemli bir nimet olduğunu, elektriğin, temizliğin, belediye hizmetlerinin bile ne kadar kıymetli olduğunu görelim. Yani bugün orada hastalıkların büyük sebebi altyapı hizmetlerinin olmaması ile alakalı. Hatta oradaki yetkililerin söylediği, buraya doktor göndereceğinize vidanjör gönderin, çöp arabası gönderin, bizim temizlik araçları gönderin. Bu daha büyük bir fayda verecektir. Çünkü hastalığa sebep olan pislik ortam ve çöplerini atacakları yer olmazsa insanların, birikirse ne olacak? Hastalık her türlü yayılacak. Bu imkanların ne kadar zor olduğunu, orada imkansızlıkların ne derece büyük olduğunu görmek insanda birincisi şükür arttıracağını düşünüyorum. Yani az şükrettiğimizi düşünüyorum. Bir defa şükrümüzü arttıracaktır. İkincisi devletimizin ve milletimizin ne kadar iyi bir durumda olduğunu gözlemlerini yapmamızı sağlayacaktır. Yani bundan 25-30 yıl öncesinde işte İstanbul'da çöp meselesi vardı ve insanlar hastalıklar yaşıyorlardı. Halicin kötü kokusundan burunlarına maske takıp geziyorlardı. O durumu yaşayanlar çok daha iyi bilecektir ve takdir edecektir. Bizler yaşamadık çok fazla o sıkıntıları ama Suriye'de bu tip sıkıntılar yaşanıyor, maskeleri de yok. Yani o anlamda tabii ki her bölge böyle pislik içerisinde de diyemeyiz. İnsanlar kendi temizliğini kendi imkanlarıyla yapıyorlar. Ama hastalığa sebep olan en büyük şeylerden birisi temizlik problemi, çevre temizliğinin yapılmaması, belediyecilik hizmetlerinin yapılmaması durumları. Bunların gözlemlenmesi ve şükrümüzü arttırmak için muhakkak gitmeliyiz diye düşünüyorum.
Eyvallah. Peki sen yaptığın çalışmalarla orada görüntü almış oldun birçok vesileyle. O çalışmaları ne için kullanacaksın? Şu an nasıl bir planlaman var?
Şöyle, biz o görüntülerden insan yardım faaliyetleriyle alakalı Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın çalışmalarını kaydettik. Bununla alakalı bir tanıtım filmi hazırlayacağız. Yapılan yardımların, insanların yardımları nerelere gidiyor? Kurban bağışı yaptığı zaman gerçekten kesilip kesilmediğini merak ediyor insanlar.
Evet.
Kesildiğini, paketlendiğini ve yardım kolileriyle ihtiyaç sahiplerine ulaştığını göstermeye çalışıyoruz. Açıkçası Hüdayi Vakfı'nın anlayışı biz 10 yapalım, bir bilinsin. Başkaları gibi bir yapıp 10 göstermek istemiyoruz. Osman hocamızın söyleminin bu olduğunu büyüklerimiz bize bildirdi. Ancak günümüzde sosyal medya çok etkin kullanılıyor ve yardım faaliyeti, insanlardaki yardım etme duygusu, malumunuz 15 Temmuz'da da acı bir şekilde yaşadığımız, başımıza sıkıntı olan FETÖ'nün insanlardaki o iyi niyeti, hüsnü zanını yok etmesi sebebiyle yardım faaliyetleri azalmış durumda. Buna rağmen yine de çok şükür dünyanın en çok yardım eden ülkelerinden birisiyiz. Yani mazlumlara en fazla elini uzatan ülke konumundayız diyebiliriz. Ve birçok coğrafyada bunu yapıyoruz. Ancak ihtiyaç hiçbir zaman bitmiyor. Ve sürekli devam ediyor. Biz bugün Ramazan'dayız. Bunu en iyi idrak edeceğimiz bir atmosferin içerisindeyiz. Sabahtan, sahurdan iftara kadarki süreçte açlığın ve susuzluğun ne olduğunu klimalı, efendim, rahat döşekli yataklarımızda yatarak birçoğumuz, herkes için söylemiyorum tabii ki, geçirme imkanımız var. Ve buna rağmen açlıktan, susuzluktan işte trafikte efendim sıkıntılar çıkarabiliyoruz. Bu insanlar bu imkanların hiçbirini bulamayabiliyor. Dünyanın her yerinde bu ihtiyaç var. Biz sadece Suriye bölümüyle alakalı çekimler yaptık. Ve diğer ülkelerde yapılan faaliyetlerle alakalı çekimler de o ülkelerden bize geldi. Ve bunu bir tanıtım filmine dönüştürmek ve gerçekten hayırlarınızın, yardımlarınızın doğru yerlere ulaştığını
görmeniz
için bir filme dönüştüreceğiz. Bir de kendimiz için orada yaptığımız bazı çekimlerden Suriye'yi anlamak adına, yani Hüdayi Vakfı üzerinden değil de bizim kendi gözlemimizle alakalı bir video hazırlama niyetimiz var. O da iş yoğunluğumuzdan henüz hazırlayamadık ama işte özellikle o atmosferi, oradaki şehirlerden ya da yıkılmış yapılardan görüntülerle, oradaki tebessüme muhtaç yetimlerin görüntüleriyle ya da kampların maddi imkansızlıkları yönlerini, oradaki insanların koşuşturmacalarını çekebildiğimiz kadarıyla bunlardan bir kolaj yapıp kendimiz için de yayınlamayı düşünüyoruz. Yani kendimiz için dediğim, insanlarda bir farkındalık oluşturmak adına kendi adımıza böyle bir çalışmada yapıp gidemeyenler için en azından o ortamı kısmen kendi bakış açımızla göstermeye çalışacağız. Bu tür iki videoya dönüşecek yani çekimlerimiz. Hı
hı. Eyvallah. İnşallah hayırlı olur diyelim.
İnşallah.
Peki yani tekrar gidersek eğer, hı hı, tekrar orada faaliyetlerde bulunma isteği ne durumda? Yani tabii ki oralara gidip tekrar oradaki kardeşlerimizle buluşmak onlara büyük, hı hı, moral verecektir ama bir dahaki gidişinde acaba hangi bilinçle, hangi şuurla gidersin oraya?
Şimdi tabii ilk gittiğimizde acaba nasıl bir ortamla karşılaşacağız? İşte evet, durumları kötü ancak neler yaşayacağız? Ne gibi zorluklar göreceğiz? Gibi düşünceler ve soru işaretleri vardı. Yani bu defa eğer nasip olur da bir tekrar gitmek imkanımız olursa, bu defa daha bilinçli, oradaki ihtiyaçları daha iyi gören, bilen birisi olarak gideceğimiz için elimiz daha dolu gitmek fırsatımız olacak. Mesela orada çocukları sevindirebileceğimiz hazırlıkla gidebilmek. Bir çikolata onlar için çok büyük bir kıymeti var. Çünkü karınlarını doyursalar yetiyor birçoğu için. Çikolata çok büyük bir lüks. Onu gördükleri zaman size olan minnetlerini görüyorsunuz. Ya da onları sevindirecek bir oyuncak bulamıyorlar. Hayatta kalmak onlar için çok daha önemli. Bu tip belki hazırlıkla kendimiz bireysel olarak orada vakıflarımız, STK'larımız açıkçası bunları olabildiğince yapıyor. Depolarda da gördük, faaliyetler yapılırken yardımlar orada da gördük. Ama çok fazla ihtiyaç sahibi var ve hepsine yetişebilmek açıkçası çok mümkün değil. Bizler kandırmak için bunları yapmayacağız tabii ki. Gönüllerini kazanmak için yapacağız. Birleşmiş Milletler'in yardım araçları, orada yardım faaliyetleri yürüten kuruluşları da var. Ve onlarla alakalı çok olumsuz şeyler duyduk. Bununla alakalı yani insan kaçakçılığına öncülük etme ya da yapılan yardımları Noel Babakalı'yla yapıp,
hı hı, evet, evet,
çocuklara, evet, İsa'nın armağanıdır, bu sizin ihtiyacınızı o karşılamıştır deyip Hristiyanlık, misyonerlik faaliyeti yürütülmesine kadar. Yani bizde öyle bir şey yok. Bizim dinimizde yardım etme anlayışımızda böyle bir şey yok. Ama misyonerlik faaliyeti için çok uygun bir ortam açıkçası. Yani çünkü niye, hiçbir zaman göremedi. Yani yaşama korkusu, ölüm korkusu arasında kalmış çocuklara siz geliyorsunuz ve Noel Baba kıyafetiyle oyuncaklar, çikolatalar, hediyeler alıyorsunuz ve onlara bilinçaltına Hristiyanlığı aşılıyorsunuz. Tohumlarını ekiyorsunuz. Bugün belki direkt bir fayda görmeseniz bile ilerlediği zamanda 20 yıl sonra, 30 yıl sonra çocukta belki bir Hristiyanlığa sempati oluşturuyorsunuz. Bizim yardım faaliyetlerimizi bu şekilde çocukların, yaşlıların, ihtiyarların ihtiyaçlarını, imkanı olmayanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek, bu bilinci edinip daha rahat gidebilmek için bir donanıma sahip olduğumuzu, fikri donanıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. Sadece konuşarak, işte orada şöyle sıkıntı var, böyle sıkıntı var diyerek gitmek biraz daha bilinçsiz bir yolculuk olurdu. Ancak gördük, artık ikinci defa gidersek artık o fikri edindik, oradaki atmosferi yaşadık, bu bilinçle gideriz inşallah. Ve inşallah benim niyetim, arzum, savaşın bittiği zamanlarda gidip orada bizzat onların imarında
Bulunmak.
Evet. Elimizde ne geliyorsa yapabilmek. Onları öyle memnun etmek, mutlu etmek isterim. İnşallah da Rabbim en kısa zamanda vatanlarında özgürce yaşayabilmelerini
nasip eder.
Onlara nasip eylesin. Bizim vatanımıza da düşmanlarımızın oyunlarını tesir ettirmesin, oyunlarını bozsun ya Rabbim.
Evet. Ya şimdi görüyoruz yani Türkiye zor bir süreçten geçiyor her şeyiyle. Şimdi bir de seçim arefesinde seçimlerimiz olacak. Yani Türkiye'nin bulunduğu durum itibariyle savaş coğrafyalarına, savaşların olduğu, iç savaşların olduğu coğrafyalara yakın olması durumuyla da bunlardan bağımsız kalamadığını görüyoruz. Yani evet. Suriye'de bizim bulunma nedenimiz ya da Suriye'de olma nedenimiz sadece bize yakın olması değil, aynı zamanda oradan biz sorumluyuz. Çünkü kesinlikle. Akrabalık ilişkilerimiz var, sınır ilişkilerimiz var. Yani bizim böyle durumlardan bir haber olmak gibi Suriye'den ya da diğer zor bölgelerden, savaş bölgelerinden geri durmak gibi bir ihtimalimiz, böyle bir şansımız yok. Irak'ta da aynı şey geçerli, Suriye'de de aynı şey geçerli, Kudüs'te, Filistin'de de aynı şey geçerli. Biz bu coğrafyanın hakikaten öncülüğünü yapmaya çalışan bir ülkeyiz. Dediğin gibi inşallah Allah nasip eder de savaş sonlanırsa imar için oralara gitmek, faaliyetleri hızlandırmak adına.
Hem oradaki maddi hem manevi imar aslında. Gönülleri tabii, de imar tabii. etmek lazım. Evet. Yaralar sarmak lazım.
O kadar mutluluk verici bir durum olur ki. Yani evet. Sivil toplum kuruluşlarımızın, vakıflarımızın, derneklerimizin bu çalışmalar için oraya gittiklerini görmek, oradaki faaliyetlerde öncülük yaptıklarını görmek çok mutluluk verici olur. Peki sende nasıl değişiklikler oldu? Yani bizim Mehmet Tütfars'tan abimiz var, tanırsın.
Evet.
O şey derdi hani değiştirmeye gittiler, değişip geldiler derdi. Afrika'ya giden doğru. gönüllüler için. Sende ne tür değişiklikler oldu? Yani kısa süreli kaldık ama hakikaten hayatın bir de böyle tarafı varmış diyebilmek. Orayı görünce insanda daha fazla nüfuz eden bir durum.
Açıkçası hepimizin günlük hayatta yaşadığımız birçok problem var.
Evet.
Problemlerle boğuşuyoruz ve kimisi maddi, kimisi manevi ve çok sıkıntı çektiğimizi zannediyoruz. Bizden daha kötü şartlarda olanları görünce halimize şükretme iyi gerekli görüyoruz. Aslında her zaman yapmamız gereken bir şey. Ancak şükür nimetini elimizde bulunduramıyoruz belki kendi ihmalliğimizle alakalı bir durum. Ancak orayı görünce ben daha fazla şükretmeye başladım. Yani bendeki değişikliklerden birincisi bu oldu. Ne kadar anlatırsanız anlatın, ne kadar filmlerini, videolarını izlerseniz izleyin, o etki olmuyormuş. Kendimize sinemayla uğraşıyoruz. Sinemada amaç yani olabildiğince realistik etki oluşturmaktır. Çektiğiniz görüntüyle, müziğiyle, senaryosuyla, metinliğiyle, görsel efektleriyle bu etkiyi olabildiğince arttırmaya çalışırsınız. Ve şu anda da işte sinemanın ötesinde VR, gerçeklik üzerine teknolojiler var biliyorsunuz. Yani olabildiğince teknoloji de sinemada sizi gerçeğin içindeymiş gibi orayı yaşıyormuşçasına etkiler oluşturmaya çalışırlar. Ancak tam manasıyla bunu başaramıyor. Ne kadar olursa olsun. Bizzat çünkü atmosferi hissedemiyorsunuz. Koklayamıyorsunuz. Duyabilirsiniz, görebilirsiniz ama koklayamıyorsunuz. Teneffüs edemiyorsunuz. Teknolojide ya da sinemayla alakalı bir durumda. Ben o atmosferi kokladığımız için her ne kadar oradaki kardeşlerimiz için kötü olan bir durum olsa da bütün İslam dünyası için bir imtihan biliyorsunuz. Suriye, Filistin, Arakan, Doğu Türkistan, Afrika'nın birçok bölgesi, mazlum coğrafyalarda yaşanan dramlar bizim imtihanımız. Onlar o sıkıntıyı çekiyor ama bize de bir vebal yükleniyor. Biz ne kadar bu dertle dertleniyoruz. Gerçekten bir şeyler manevi olarak kazanabiliyor muyuz? Elimizden geleni yapabiliyor muyuz? Ben bunları da sorgulamayı öğrendim açıkçası. Yani illaki hepimiz biliyoruz, bir şeyler duyuyoruz ve görüyoruz ama yaşayınca farklı oluyor. Anlatılmaz yaşanır derler ya. Gerçekten o atmosfer de öyle bir atmosfer. Yani ben konuştuğumuz zaman ya da o görüntüleri izlediğim zaman bile anında o atmosfere geri dönüyorum. O atmosferi adeta soluyorum ve sürekli aklıma geliyor. O bir hafta eşim bana dedi ki ya işte çok durgunsun, işte bir şey mi oldu, niye canın sıkkın? Bu sorular sürekli soruldu o bir hafta boyunca. Kendimi toparlayamadım çünkü aklım orada. Bir de sinemayla, görsel sanatlarla uğraşan kişi konuşulduğunda dahi hemen canlandırır. Ve ben bizzat gitmişim, video kurguluyoruz, işte izliyoruz, konuşuyoruz, soruyorlar nasıl geçti, neler oldu. Her konuştuğumda gözümde canlanıyor. Atmosferin dışına çıkamayınca insan nasıl durgunlaşmasın ya da nasıl neşeli bir pozisyonda, bir halde olsun. İnşallah bana Lütfü abinin dediği gibi daha farklı değişimler katmıştır.
Evet, inşallah.
Ben öyle düşünüyorum. İnşallah daha da bilinçleniriz bu konuda hepimiz.
Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, bugün Hüseyin Kuyulu ile beraberdik. Süremizin sonuna geldik. Yani muhabbet, eyvallah, öyle bir muhabbet
güzel
olunca
aklı, evet. Bizde de gitti. Konuştuğumuz zaman susamıyoruz. Evet,
estağfurullah. Biraz. Estağfurullah. Evet. Bizim için de tekrar.
Bir hem sürçü lisan ettiysek affola.
Amin. Bizim için de aynısı geçerli.
Eyvallah.
Bunu dua niyetiyle amin dedim. Bunu dua niyeti olarak, evet, kabul ettim. Şimdi bizde de şöyle bir durum var ki konuşan güzel konuşunca dinlemekten keyif,
eyvallah,
alıyoruz.
Allah razı olsun.
Hakikaten. Hem oradaki durumu tekrar gözümüzde canlandırdık, hem hatıralarımızı tekrar bir yad etmiş olduk. Bu vesileyle teşekkür ederim.
Ben teşekkür
güzel
ederim.
Güzel bir birliktelik oldu.
Allah razı olsun.
İnşallah tekrarını umuyoruz. Tabii Hüseyin Kuyulu'yu sinema bağlamında da davet etmek isteriz radyomuza.
İnşallah.
Bu oradaki hatıraları beraber yaşadığımız bir hatıraları yansıtmak adına bir program olmuş oldu. Ama bunun dışında da stüdyomuza, radyomuza her zaman bekliyoruz.
Memnuniyetle geliriz inşallah.
Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün Hüseyin Kuyulu ile beraberdik. Kendisiyle birkaç hafta önce Suriye'ye bir ziyaretimiz olmuştu. Bu ziyarette Azim Amfidar Vakfı'nın yardımlarını yakinen görme ve izleme imkanı bulduk ve bölge insanının durumunu, neler yaşadıklarını, neler yaptıklarını, hayatı nasıl sürdürmeye çalıştıklarını, milyonlarca insanın suyun, elektriğin, hayat koşullarının olmadığı bir ortamda nasıl hala umutla geleceğe bakabildiklerini görme imkanımız oldu. Manzaralar acıydı, manzaralar zordu. Hala etkisindeyiz aslında. Ve bunları çözmek için, bunların üzerinden gelmek için bir şeyler yapmalıyız. Gayret etmeliyiz. Fırsat buldukça oralara giderek orada gördüklerimizi etrafımıza anlatmalıyız. Kamuoyu oluşturmalıyız. Ve yardımlarımızı esirgememeliyiz diyelim. Allah Ramazan ayı hürmetine, Ramazan ayının güzellikleri hürmetine de inşallah bu bölgelere yardım eder ve zulümleri sonlandırır. İnşallah, İnşallah programımızda hayırlara vesile olur diyelim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.